Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 20 Şehriver 1400 Hicri Kameri, 4 Safer 1443 ve Miladi 11 Eylül 2021 Cumartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla gazeteci Sayın Nevval Sevindi ile Türkiye'de pandemi konusundaki son gelişmeler üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Haftanın Bakışı ve Orta Asya ve Kafkasya Gelişmeleri isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesud Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. İslam İnkılabı rehberi Ordu Donanması Filo Grubu'nun ülkeye dönüşünü kutladı. Son 24 saatte İran'da 444 vatandaş daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın her gün 2 milyon doz aşı uygulamaya çalıştığını belirtti. Irak Başbakanı yarın Tahran'da Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşecek. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi bugün Tahran'a geliyor. İdlib'de 5 Türk askeri hayatını kaybetti ve yaralandı. Ve Siyonistler bir Filistinli genci daha şehit etti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Atlantik Okyanusu'nda misyonunu başarıyla tamamladıktan sonra ülkeye dönen İran ordusu deniz kuvvetlerinin 75. deniz filosu ile ilgili bir mesaj yayınladı. Ayetullah Hamenei'nin İran ordusu genel komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi'ye hitaben gönderdiği mesajda, İran İslam Cumhuriyeti ordusu deniz kuvvetlerinin 75. deniz filosunun ülkenin denizcilik tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Atlantik Okyanusu'ndaki kritik görevden güçlü ve onurlu dönüşünü tebrik ediyorum. Allah'a şükürler olsun ki yorulmak nedir bilmeyen, basiretli ve çalışkan kadrosu ile sahada olan İran İslam Cumhuriyeti ordusu şanlı İslam devriminin yüksek hedefleri için savaşmaya hazırdır. Ordudaki yetenekleri koruyun ve yükseltiniz. Benim selam ve şükranlarımı İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 75. Deniz Filosu Komutanı ve Mürettebat Kadrosu'na iletiniz ifadelerine yer verildi. Bu arada Ordu Hava Savunma Komutanı General Ariza Sabahifert, Ordu Hava Kuvvetleri Komutanı General Aziz Narsizade, Ordu Akidevi Siyasi Bölümü Başkanı Abbas Muhammed Hasani de ayrı ayrı mesajlar yayınlayarak İran İslam Cumhuriyeti ordusu deniz kuvvetleri filo grubunun başarıyla ülkeye dönmesini kutladılar.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı son 24 saatte koronavirüsten 444 vatandaşın da hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen 24 saat zarfında 444 vatandaş daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Ülkede yeni sayıyla koronadan hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise böylece 113.824 kişiye yükseldi. Sağlık Bakanlığı ayrıca aynı sürede 16.654 kişide korona teşhisi konulduğunu, hastalığa yakalanan vatandaş sayısının toplam 5.275.567 kişiye yükseldiğini bildirdi. Ülkede COVID-19 hastalığından iyileşen veya hastanelerden taburcu olan vatandaş sayısı ise 4.538.419 kişiye yükseldi. Sağlık Bakanlığı ayrıca şimdiye kadar vatandaşlara uygulanan korona aşısı sayısını ise toplam olarak 33.927.076 doza yükseldiğini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Reisi Korona ile Mücadele Komitesi oturumunda yaptığı açıklamada yakında her gün vatandaşlara 2 milyon dozdan fazla korona aşısının uygulanacağını temenni etti. Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi korona ile mücadele konusunda iyi adımların atıldığını işaretle korona aşısı üretiminin ilk adım olduğunu belirtti. Yerli korona aşılarının üretim hızının arttığını ve çok iyi ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, bu sürecin yeteri kadar aşı üretim süreci tamamlanana kadar devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi ülke yaklaşık 50 milyon doz aşı ithal edilmesini korona ile mücadele alanında başka bir olumlu adım olarak niteleyerek aşı ithalatı ve aşılama sayısındaki artışın toplumda huzura ve vatandaşların endişelerinin giderilmesine yol açtığını ifade etti. Reisi Hüseyin'i Erbain etkinliğine de işaretle Irak'ta tarafla Ehl-i Beyt aşıklarının canlarının korunması önceliğiyle bu etkinliğin en iyi şekilde düzenlenmesi için görüşmelerin yapılmakta olduğunu kaydetti.
Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi'nin kararıyla İçişleri Bakanı Ahmet Vahidi İran Güvenlik Konseyi Başkanı oldu. Cumhurbaşkanı Reisi atama kararında İran İslam Cumhuriyeti'nin anayasasının 176. maddesi uyarınca Ahmet Vahidi'yi Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na atadı. Reisi atama kararında Vahidi'nin Güvenlik Konseyi'ndeki görevlerini liyakatli bir şekilde yerine getirmesini temenni etti. Reisi ayrıca Güvenlik Konseyi'nin Ulusal Güvenlik Konseyi'nin güçlü kolu olup ilgili organların tüm kapasitesinden yararlanmak ve koordinasyon içinde çalışmak suretiyle gereken kararları alıp iç güvenliğin korunması ve güçlendirilmesi doğrultusunda etkin adımlar atmasını ümit etti.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazemi, başta Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olmak üzere İran yetkilileriyle bir araya gelmek üzere yarın İran'a gelecek. Irak Başbakanı Mustafa Kazemi, Başbakanlığı döneminde Tahran'a ikinci ziyaretini yarın gerçekleştirecek. Irak Başbakanı günübirlik ziyareti sırasında İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ile görüşecek. Fransa haber ajansına konuşan Iraklı bir yetkili, Başbakan Mustafa Kazemi'nin Tahran ziyaretinde İran'dan enerji ithalatı, güvenlik terörizmle mücadele ve İran-Suudi Arabistan ilişkilerini ele alacağını bildirdi. Aynı kaynak Bağdat'ın İran ile Suudi Arabistan yetkilileri arasında arabuluculuk yaptığına temasla Irak'ın bu bağlamdaki çabalarından masaya yatırılacağını kaydetti. Irak'ta kaynak görüşmede Necef ve Kerbela'daki kutsal mekanlarını ziyaret için İranlı ziyaretçilere vize verilmesinin ele alınacağını ifade etti. El-Kazemi'nin ziyareti Seyyid İbrahim Reisi'nin İran Cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra Başbakanlık düzeyinde Tahran'a yapılan ilk resmi ziyaret sayılıyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi bugün Tahran'a geliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüşmek üzere bugün Tahran'a geliyor. Viyana'da uluslararası örgütlerde İran'ın daimi temsilcisi Kazım Garibabadi, bu bağlamda yaptığı açıklamada Grossi'nin bugün Tahran'a geleceğini belirtti. Büyükelçi Garibabadi, Grossi'nin Tahran'da İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami ile görüşeceğini ve iki tarafın ortak bir bildiri yayınlayacağını vurguladı. İran Atom Enerjisi Kurumu ise Grossi'nin bu akşam Tahran'da olacağını ve günübirlik ziyareti kapsamında yarın sabah saatlerinde İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı ile görüşeceğini vurguladı.
İran futbol milli takımı FIFA'nın en yeni sıralamasında Asya'da 1. sırada yer aldı. Teslim Haber Ajansı'nın haber kanalından nakden bildirdiğine göre, Eylül ayında dünyada milli takımların gerçekleştirdiği rekabetlerin ardından FIFA tarafından yapılan yeni sıralamada İran futbol milli takımı yeniden Asya takımları arasında ilk sıraya yükselmeyi başardı. İran futbol milli takımı Dünya Kupası elemelerinde ikinci karşılaşmasında Irak milli takımını 3-0 yenmeyi ve 6 puan ile A grubunda ilk sırada yer almayı başardı. Bu sonucun ardından FIFA sıralamasında İran 4 basamak yükselerek Asya'da 1. ve dünyada 22. sırada yer aldı. Böylece 2019 Asya Milletleri Kupası'ndan bu yana ilk kez İran Asya birinciliğini Japonya'dan almayı başardı.
İranlı iş insanları ve sanayiciler İstanbul Gıda Sanayi Fuarı'na katılarak kendi ürünlerini teşhir ettiler. Muhabirimizin bildirdiğine göre İranlı iş insanları ve sanayiciler İran'ın ihracat gücünü tanıtmak amacıyla İstanbul Uluslararası Gıda Sanayi Fuarı'na katıldılar. Fuara katılan İranlı temsilciler bu fuardan amacın İran'ın Afrika ülkeleri dahil yeni ihracat pazarlarına girmesi olduğunu açıkladılar. Fuara muhtelif ülkelerden yaklaşık 400 üretici katıldı. Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu TGDF açıklamasında görüşlerine yer verilen TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, dünyanın gıdasını yine İstanbul'da buluşturduklarını belirterek, bu yıl Ürdün ve Afganistan'ın milli olarak katılım sağladığı fuarda, aralarında İran, Hollanda, Irak, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Afganistan, Fransa, Ukrayna, Rusya, Litvanya, Somali, Özbekistan, Ermenistan ve Polonya'nın da bulunduğu birçok ülke gıda ve içecek firmaları yoluyla temsil edildiği ifadelerini kullandı. Kopuz fuarda bu yıl çikolata ve şekerleme özel bölümüyle özel içecekler ve gurme özel bölümünün dikkat çektiğini aktararak bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'nın resmi onayı ile kurulan özel içecekler ve gurme özel bölümü ile Türkiye'nin gıda ve içecek sektörünün tanıtımında yeni bir basamağa erişildiğini belirtti.
Türkiye'de 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbeleri söküldü. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Genelkurmay Personel Başkanlığı 28 Şubat davasında hüküm giyen 13 emekli generalin rütbelerinin sökülmesine ilişkin idari işlemin yapıldığını mahkemeye bildirdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 28 Şubat 1997'de yaşanan askeri müdahale ile ilgili davasında haklarında verilen müebbet hapis cezası kesinleşen 14 emekli generalin 1632 sayılı askeri ceza kanununun ilgili maddeleri gereğince rütbelerinin sökülmesi için 19 Ağustos'ta Genelkurmay Başkanlığı'na yazı gönderdi. Genelkurmay Başkanlığı da mahkemenin kararı doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılması için emekli generallerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarına talimat verdi. Çalışmaların ardından Genelkurmay Personel Başkanlığı 1632 sayılı askeri ceza kanununun 30. maddesiyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 50. maddesi gereğince sanıklar hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma işlemi yaptı. Buna göre emekli orgeneraller Çevik 1, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp'ın rütbesi söküldü. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet yakında yeni bir bakanlığın kurulabileceğini aktardı. Acet bugünkü yazısında ise Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ihtiyaçlara dikkate alınarak yeni bazı bakanlıklar kurulması yönünde de bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Acet şöyle devam etti. Bu çerçevede bir süredir tartışması yapılan Göç Bakanlığı fikri olgunlaşma safhasına gelinmiştir. Yine duyduğuma göre önümüzdeki milli affedersiniz MYK toplantısından birinde Erdoğan bu konuyu da gündeme getirilip nihai kararını verecekmiş. Yangın ve sel felaketleri sonrası ise iklim değişiklikleri ve afetlerle ilgili koordinasyonu yürütecek bir bakanlık oluşturması yönünde de bir takım fikir egzersizleri yapılıyormuş. İkisi birden olur mu bilmiyorum ama denilene göre Göç Bakanlığı meselesi adı konulacak hale gelmiş durumda. Bekleyip görelim.
Ermenistan, Türkiye ile bu ülkenin hava sahasını kullanma konusunda yeni müzakerelerin başladığını duyurdu. Ermenistan Hava Yolları Başkan Yardımcısı Georg Haçataryan bu bağlamda yaptığı açıklamada, Mart ayında Ermenistan uçaklarının Türkiye hava sahasını kullanma konusunda Ankara ile müzakere yaptıklarını ancak Ankara'dan olumlu yanıt alamadıklarını vurguladı. Ermeni yetkili Türk yetkilileriyle yeni görüşmelerde anlaşma sağlanmasını umut etti. Halihazırda Türkiye hava sahasını Ermenistan uçaklarının kullanmasına izin vermemektedir. Bundan önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Türkiye ile ilişkilerini normalleştirme ve demir ve karayollarını açmaya hazır olduğunu söylemişti.
Siyonist rejim askerlerinin işgal altındaki Kudüs'te bir Filistinli genci daha şehit ettiği bildirildi. Siyonist rejim askerleri Filistinli gencin bıçaklı saldırıda bulunmak istediği iddiası ile hedef alınarak şehit düştüğünü belirttiler. Bu arada Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde dün gece işgal zindanlarındaki esirlerle dayanışmaya amacı ile yine gösteriler ve eylemler düzenlendi. İşgal güçlerinin ayrıca bu gösterilere ve eylemlere müdahale etmesi sebebiyle de çatışmalar meydana geldiğini duyurdular. Elceleme askeri kontrol noktasında yine işgal güçleriyle Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar meydana geldiği duyuruldu. Filistinli direnişçiler işgalcilere ateş açtıkları da bildirildi. Bu noktada son 4 gündür zaman zaman çatışmalar yaşandığı belirtiliyor. Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil'in kuzeyinde Halhul Köprüsü yakınında ise direnişçiler işgal güçlerine de ateş ettikleri bildiriliyor. El Halil'in güneyindeki El Fevar mülteci kampının girişinde ise çatışmalar meydana geldi. Burada işgal güçlerinin kendilerinin de üzerine Molotov kokteyli attığını iddia ettikleri bir Filistinli genç onların saldırıları sonucu da yaralandığı duyuruldu. Dün akşam ise Cenin'in güneyindeki Arrabi kasabasında işgal zindanlarından kaçan Mahmud El Arida ve Yakup Kadiri isimli esirlerin yeniden yakalanması üzerine onların ailelerine destek amacı ile gösteri düzenlendiği bildiriliyor. Tulkerem'deki batısında ve Kalkilya'nın kuzeyindeki kontrol noktasında ise gösteriler düzenlendiği duyuruldu. Ayrıca Ramallah'da Beytu'il askeri kontrol noktasında ve El Bire'nin kuzey girişinde işgal güçleriyle çatışmalar meydana geldi. Beyt Lahim'in güneyindeki Dehişe mülteci kampında ise esirlere destek amacı ile büyük bir gösteri düzenlendi. Bunların dışında ise muhtelif yerlerde gösteriler gerçekleştirildi ve çatışmalar meydana geldi.
Ve Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda görevli Sputnik muhabiri, Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın bakanlığa geldiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan'ın bakanlığa çağrılmasının sebebini açıkladı. Açıklamada, Amerika'nın Moskova Büyükelçisi John Sullivan, 10 Eylül'de Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüştü. Görüşme sırasında Rusya'nın Devlet Duması seçimlerine hazırlık ve seçimlerin hayata geçirilmesi bağlamında Amerikan dijital devlerinin Rusya yasalarını ihlal ettiğine ilişkin reddedilmez kanıtlara sahip olduğunu altı çizildi ifadesine yer verildi. Bu bağlamda ülkemizin iç işlerine müdahalenin kesinlikle kabul edilemez olduğu ifade edildi diyen Dışişleri Bakanlığı, görüşmede bazı diğer ikili meselelerde ele alındı diye ekledi. Amerika'nın Moskova Büyükelçiliği sözcüsü ise Sputnik'e açıklamasında, Büyükelçi Sullivan, Başkan Biden'in Rusya ile istikrarlı ve öngörülebilir ilişki kurma isteğine destek amacıyla bir dizi ikili meseleyi değerlendirmek üzere 10 Eylül Cuma günü Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüştü dedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz. Bu akşamki ilk yorumumuz Biden'in 11 Eylül olaylarının 20. yıl dönümü mesajıyla ilgili. Amerika Başkanı Joe Biden 11 Eylül saldırıları ile ilgili yayımladığı mesajında Amerika'da ulusal birlik ve birlikteliğe vurgu yaptı. Biden ulusal birliği 11 Eylül olayının heterojen Amerika toplumu için en büyük ders olduğunu, birliğin herkesin aynı şeye inanması anlamına gelmeyeceğini, ancak bir ulus olarak herkesin birbirine saygı duyması ve birbirine inanması anlamına geldiğini belirtti. Beyaz Saray bu görüntülü mesajı 11 Eylül yıl dönümü dolayısıyla yayımladı. 11 Eylül saldırısının 20. yıl dönümü, Amerika'nın hala bu olayların sonuçları ile boğuştuğu bir sırada düzenlenmektedir. Aslında 11 Eylül olayı uluslararası ilişkiler anlamında da yeni bir safhanın açılmasına yol açarken, aynı zamanda Amerika dış siyasetinde de bir dönüm noktasına dönüştü. Amerika dönem başkanı George W. Bush ise 11 Eylül saldırılarından hemen sonra küresel terörizm ile mücadele bahanesiyle agresif tavrıyla Afganistan ile Irak'a saldırdı. Bu sözde terörizm ile mücadele savaşında Irak, Afganistan, Suriye, Libya ve Yemen'de toplam 1 milyonu aşkın insan hayatlarını kaybetti. Uluslararası meseleler uzmanı ve tarihçi Charles Stowers bu hususta şöyle diyor. 11 Eylül saldırıları Amerika'da büyük bir varlık krizi yarattı. Ardından Washington yaralı bir hayvan gibi tepki gösterdi ve terörizme karşı bataklığı anımsatan bir savaş başlattı ve sonunda da bir süper güç olarak düşüş ve çöküş sürecini hızlandırdı. Bu arada 11 Eylül olayının 20. yıl dönümü ilginç bir şekilde Amerika ve NATO'nun Afganistan'dan çıkışına denk geldi. Amerika, 20 yıllık işgal ve savaşın ardından El-Kaide ve Taliban'ı yenme hevesiyle girdiği Afganistan'da büyük bir askeri ve siyasi skandala zemin hazırlayarak bu ülkeden kaçtı. Amerika'nın askeri olarak çekilmesi ve bu olayın hemen ardından Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi Amerika'da ve dünyada Biden hükümetine karşı büyük eleştirilere yol açtı.
Bu hususta dikkat çekici bir başka hususta 11 Eylül olayının İslamofobi ve Müslümanlara karşı şiddetin artmasındaki rolüdür. Araştırmalar ise son 20 yılda Amerika'da İslamofobinin arttığını gösteriyor. Pew Enstitüsü'nün yeni anketleri ise Amerikalıların %82'sinin Müslümanların ayrımcılığa maruz kaldığını da söylediklerini gösteriyor. Amerika'da yaşanan birçok Müslüman yapmadıkları ve desteklemedikleri suçlardan dolayı bile mahkum edildiklerini düşünüyorlar. Açıkça aşırı sağcı tutumlar sergileyen Amerikan eski başkanı Donald Trump döneminde başkan olmak üzere bu süreçteki farklı yıllarda Müslümanlara karşı saldırılar ve İslamofob olayları hep artmıştır. Trump terörizm ile mücadele bahanesiyle Müslümanları doğrudan hedef almıştır. Özellikle 6 İslam ülkenin vatandaşlarının Amerika'ya girmesini yasaklaması ve Müslümanları terörist olarak adlandırması onun bu tek yanlı yaklaşımını açıkça gözler önüne sermiştir. Böylece Amerika hükümetinin bizzat kendisine Müslümanlara karşı şiddetin ve kötümserliğin artmasında rolü olduğunu söylemek mümkün. Böylece Biden'in 11 Eylül dolayısıyla yayınladığı görüntülü mesajı ve ulusal birliğe vurgu yapması özellikle Amerika'daki Müslüman toplum göz önünde bulundurulduğunda çok düşündürücü ve şüphe uyandırıcıdır. 11 Eylül konusunda göze çarpan bir başka önemli mesele ise George W. Bush'tan Trump hükümetine kadar Amerikan hükümetlerinin Suudi Arabistan'ın bu saldırılardaki rolünü örtbas etmeye çalışmışlardır. Bunun nedeni ise Amerika'nın Suudi rejimine sahip olduğu ekonomik ve stratejik ilişkilerdir. Gerçi Biden hükümeti Suud rejimine karşı kaba ve sert tavrı sergilese de nihayetinde Riyad'a karşı stratejik çıkarlar çerçevesinde hareket edeceği kesindir. Buna rağmen 11 Eylül saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin ailelerinin bu saldırılardaki Suudi makamlarının rolleri hususundaki gerçeklerin araştırılması bağlamındaki baskıları Biden'e bu saldırılarla ilgili dosyaların tekrar gözden geçirme talimatını vermesine neden olmuştur.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattı yapımının tamamlanması ile ilgili. Rus Gazprom şirketi Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya uzanan Kuzey Akımı 2 doğalgaz boru hattının yapımının sona erdiğini bildirdi. Firma başkanı Alexey Miller dün Moskova saatiyle 8.45'te Kuzey Akımı 2 projesinin tamamen sona erdiğini bildirdi. Rusya bu boruyla Almanya'ya doğalgaz taşımaya başlanma tarihinin Alman tarafına bağlı olduğunu belirtti. Böylece yılda Rusya'dan Almanya'ya 55 milyar metreküp doğalgazın taşınması planlanmaktadır. Amerika'nın tüm baskılarına rağmen bu doğalgaz boru hattının yapımının sona ermesi Rusya için büyük bir zafer ve Moskova'nın Amerika yaptırımlarını yenme sembolüdür. Amerika, Rusya'nın en önemli siyasi, askeri ve ekonomik rakibi olarak bu duruma ciddi şekilde karşı olduğunu bildirerek bu yolda ciddi engeller çıkarmaya çalışmıştır. Yapılan sabotajlar Obama döneminde projeye katılan şirketlere yaptırım uygulama ve muhalefet şeklinde başlarken Donald Trump döneminde de yoğunlaştı. Amerika Başkanı Joe Biden de hala bu süreci devam ettirmektedir. Buna rağmen Amerika sembolik bir girişimde Almanya'nın memnuniyetini kazanmak için Nord Stream AG şirketini ve genel müdürünü son günlerde boykot listesinden çıkardı. Buna rağmen hala projeye katılan Rus şirketleri karşı yoğun bir yaptırım siyaseti Amerika tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda Biden hükümeti son dönemde bu projeye katılan 9 Rus şirket ve kuruma yaptırım uyguladı. Bir başka girişimde ise Amerika Başkanı 20 Ağustos Rusya enerji ihracatının boru hatlarına yönelik yaptırımların uygulanması için yeni başkanlık kararı çıkardı. Ayrıca 3 Rus şirketi ve 3 Rus gemisi de yaptırım listesine alındı. Bu yeni yaptırımlar Amerika'nın bu boru hattına karşı yaptırımlarının yeterli olmadığını düşünen hem demokrat hem cumhuriyetçi senatörlerin baskıları ile uygulanmaya başlandı.
Amerika Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattına karşı yaptırımlar uygulamak için yeni bahaneler uydurmaktadır. Washington Rusya'nın Kuzey Akımı 2'yi Avrupa Birliği ülkelerine zayıflatma kaldıracı şeklinde kullanması konusunda kaygılı olduğunu iddia ediyor. Buna rağmen Amerika'nın gerçek hedefi Rusya'yı Avrupa enerji piyasasından silmek ve kendi likit gazını Avrupa'ya sunmaktır. Bilindiği üzere Amerika Avrupa'ya en büyük likit gaz ihracatçısıdır. Washington ciddi bir şekilde Avrupa'nın kendi likit gazını almasını artmasından yanadır. Buna rağmen Rusya doğal gazının daha ucuz ve daha kolay erişimli olmasından dolayı Avrupalılar, özellikle de Almanlar, Moskova ile işbirliklerin devam etmesinden yanadırlar. Avrupa meseleleri uzmanı Muhammed Zare'yi şöyle diyor: doğal gaz kaynaklarına erişim Avrupa Birliği için artan stratejik öneme sahiptir. Doğal gaz enerjisi için talebin sürekli artması ile ülkelerinden bölge içi kaynakları gitgide azalmaktadır. Amerika'nın Kuzey Akımı 2'ye karşı çıkmasının bir başka bahanesi, Ukrayna ve Polonya'nın Rusya'nın Avrupa transit hattının dışında kalmasıdır. Bu iki Doğu Avrupa ülkesi Kuzey Akımı 2 projesinin en büyük muhaliflerinden sayılırlar. Her iki ülke ise defalarca Batı ve Avrupa'dan bu projeyi boykot etmesine ve katılımcı şirketlere de yaptırım uygulamalarını istemiştir. Washington'da da Biden hükümetine ilaveten ister Cumhuriyetçi ister Demokrat temsilciler Kuzey Akım 2 projesinin çalıştırılmasının Ukrayna ve Polonya'yı Avrupa'nın enerji piyasasından sileceğini düşünmektedirler. Şimdi ise Kuzey Akımı 2 projesinin tamamlanması Moskova'nın Amerika'nın yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlarına pratik bir misilemesi olarak sayılıyor. Rusya, Kuzey Akımı 2 projesini tamamlayarak Amerika'nın kendi iradesini rakiplerine dayatamayacağını gösterdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 318.835 COVID-19 testi yapıldı. 23.562 kişinin testi pozitif çıktı ve 214 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 35.083 oldu. Biz dünkü sohbetimizde değerli dinleyiciler Türkiye'de korona pandemisiyle ilgili yaşanan gelişmeleri konuşmuştuk. Türkiye'de aşıyla ilgili olan hassasiyetler ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan bilgilere bir takım güvensizliğin hala devam ettiği konusuna değinmiştik. Bugünkü sohbetimizde de gazeteci Sayın Nevval Sevindi ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yüz yüze eğitim meselesini de size sormak istiyorum. Son günlerde siz de bildiğiniz gibi bir tür eleştiriler geldi. Milli Eğitim Bakanlığı da bu defa eğitimin bir kez daha sekteye uğramaması amacıyla bazı ek önlemler aldığını duyurdu. Bu konudaki yapılan eleştiriler siz nasıl buldunuz efendim?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilk yayınladığı genelge ve yol haritası COVID olanlara dair çok kötüydü. Bir yıl açık vardı. Çünkü COVID olsa da öğretmen devam edecek gibi saçma sapan mesela orada şeyler vardı, yol haritasında yazılı cümleler vardı. Onların hepsini değiştirdi. Yani aklın yolu bir çünkü. Yani bilimsel olarak bu imkansız bir şeydi. Kim yazdıysa. Şimdi değişti. Yani eğer öğretmen COVID olduysa evinden online verecek. Ve o öğretmen oldu ve onun sınıfındaki öğrenciler de COVID bulaşı olanlar diye sayılıyor ya Onları da evlerine gönderecekler 14 gün. 14 gün evinde kalacak öğrenciler. 14 gün sonra yine ateşi ölçülerek mesafe ve maske şartıyla okula gelmesi sağlanacak. Maske, hijyen ve sosyal mesafe yanı sıra aşılanmanın da PCR testi mecbur tutulmuştu. Aşılanma değil. Şimdi öğretmenleri de daha yoğun aşılayacaklarını söylüyorlar. Doğrusu da bu. Bence aşıdan başka hiçbir çare yok. Bilimsel olan aşıdır. Mutlaka aşılanma gerekmektedir. Avrupa ve Amerika'da üçüncü aşıları kabul etmiştir. İngiltere bugün üçüncü aşıyı açıyor ve üçüncü aşıya başlıyor. Aşıların çünkü süresi geçiyor. Yeni varyasyonlar çıktığı için o çıkanlarla mücadele etmenin edebilecek yeni aşıları olmak gerekiyor. 2023'ün sonuna kadar bu aşıların olması ve aşılanmamız gerektiği, belki 4. 5. aşılarında olması gerekebileceği söyleniyor. Evet, böyle. Çünkü yapacak bir şey yok. Yeni varyantları çıktı. İşte yok mu varyantı, yok delta varyantı diye. Bilimsel olan tek gerçek var. Mutlaka aşı olmalıyız. Kaç tane aşı diyorlarsa o aşıları olmalıyız. Ben 3 aşıyı da olmuş biriyim. Bütün ailem, eşim, herkes de 3 aşılı ve biz hiçbir yan etki görmedik. İşte biraz ateş, biraz kolunuz ağrıyor falan gibi. Ufak tefek, gayet doğal ve normal şeyler. Bunların hiçbir önemi yok. Hayatta kalmak ve ailemizi korumak, diğerlerine bulaştırmamak, diğerlerinin korunmasını sağlamak için aşı olmalı ve toplumu aşılanmayı ikna edeyim. Çünkü ölenlerin tamamı yapılan araştırmalarda, gerek Türkiye'de yapılan araştırmalar, gerek uluslararası yapılan araştırmalarda tamamı aşısız. Ve yoğun bakıma gelen hastaların yaş ortalaması mesela artık 30'da 60 yaş arasına kadar indi, yani 30'a indi.
Evet.
Aşısız hastanın yaş ortalaması 58 şu anda verilen istatistiklere göre. O yüzden de mutlaka aşı olmalıyız. Yeni de Türkiye kabul etti. 12 yaş çocukları, 12 yaş ve üstündeki çocuklar için de aşılanma şeyini açtı, aşıyı açtı. 12 yaş ve üstü çocuklarda da gerçekten büyük bir ilgi var. Aileler aşılatıyor çocukları, doğru yapıyorlar. Şimdi BioNTech aşısını geliştiren Doktor Uğur Şahin de 12 yaş altı çocuklar için de COVID-19 aşısı çalışmalarını sürdürdüklerini müjdeledi. O çocuklar için de aşı geliştiriliyor. Bu da demek oluyor ki yani doğumdan ölüme kadar olan yaş aralığındaki herkes aşılanacak. Çünkü yeni doğanlarda ölüm birkaç tane vaka olarak geldi yeni. O nedenle de aşı olmak gerektiğini, herkesin aşılanması gerektiğini bütün dünya kabul ediyor. Bunun için gerçekten herkes çalışıyor, yapacak bir şey yok
aslında. Peki, kısa olarak şuna da değinmenizi rica ediyorum. Halkı genel olarak bu sağlık protokollerine, tedbirlerine ne kadar dikkat ediyor acaba?
Şimdi insanlar ilk çok dikkat etmişlerdi, ilk adımda 6 ay falan. Sonra tabii süre uzadıkça çok sıkıldılar. Maddi olarak bütün ülkeler çöktü, biz de dahil. Esnaf çöktü. Yani çalışmayan esnaf ne yapacak ailesini, nasıl geçinecek? Dükkanlar kapandı, restoranlar kapandı, kafeler kapandı. Yani küçük esnaf kendini sürdüremedi. Müzisyenler, etkinlik yapanlar, dernekler. Yani bildiğiniz gibi hem dünyada hem bizde de müthiş bir ekonomik krize neden oldu insanlar. İşsiz güçsüz hala da öyle yani. Şimdi bir açıldığı için işte biraz daha toparlanmaya çalışıyor ama hala çok zor. O nedenle insanlar dikkat ediyor ama çok da bıktı, sıkıldı. Psikolojik olarak ağır bir toplumsal travma da geçiriyor bütün dünya. ağır bir travma geçiriyoruz biz Türkler, yani Türkiye'de öyle doğal olarak. Hem hastalık, hem işsizlik, hem pahalılık, hem hükümetin işte enflasyonu engelleyemediği için %100'lere varan zamlarla korkunç bir pahalılık patlaması yaşıyoruz. Dolar, euro zaten inanılmaz şeylere, yükseklere çıktı, çok pahalı. Bunun getirdiği bütün travmalar bir arada, yani sağlık ve ekonomi. İnsanlar evet, daha bilinçli yerlerde, merkezlerde çok daha dikkat ediyor ama gençler daha az dikkat ediyor. Bir de daha yoksul kesimlerin olduğu, oturduğu mahallelerde daha az dikkat ediliyor. Takmıyor, aldırmıyor, bana bir şey olmaz diyor. Yani bilime inanma, bilimle ilişkisi, eğitimle ilişkisi daha düşük olan yerler maalesef dikkat etmiyor. O yüzden de ölümler yüksek. Aşı da olmayan kesimde onlar daha yüksek. Aşı da olmadıkları için işte binde bizim 250, 280, 300'e varan ölümler var. Bu 300'lük ölümlerin günlük sorumlusu aşı olmayan, aşısız ve de maskeye falan aldırmayan kesimler.
Evet.
Var. Evet.
Doğru.
Maalesef şey yapamıyoruz. Yani onu engellemek için çok yoğun bir televizyon kampanyası, bizim farklı kampanyalar yapması gerekiyor.
Aynen. Neval Hanım, çok teşekkür ederim efendim bize vakit ayırdığınız için. Size çalışmalar diliyoruz. Tamam. Kendinize dikkat edin. Allah'a ısmarlıyoruz efendim.
Çok teşekkürler.
Çok teşekkürler. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde gazeteci Sayın Neval Sevindi ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye'de korona pandemisiyle ilgili yaşanan gelişmeleri kısaca gözden geçirmeye çalıştık. Sohbetimizin bu konuda ikinci ve son bölümünü sizlere sunduk. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın İran İslam Cumhuriyeti, Afgan grupların arasında müzakerelerin ilerlemesi için tüm imkanlarını sunmaya hazır olduğunu vurgulaması, Irak'ın Haşir Şabı hareketinin Suriye sınırını tekfirci IŞİD terör örgütünden temizlemek üzere Cuma günü operasyon başlatması gibi haberler yer verilirken, Risalet gazetesinde İran'ın Batı Asya'daki petrokimya ticaretindeki payına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Batı Asya bölgesindeki petrokimya ticareti içindeki payı 2019'da %20.2 iken bu rakam 2020 yılının sonunda 22.1 oldu. İran Milli Petrokimya Firması Gelişmeden Sorumlu Müdürü Hasan Abbaszade, İrna'ya yaptığı açıklamada İran 2019 yılında dünyada petrokimya üretiminin %2.5'lik kısmına sahipti ve bu rakam 2020 yılında açılışı yapılan çeşitli projelerle %2.7 oldu dedi. Abbaszade, Batı Asya bölgesinde de İran'ın petrokimya ürünleri üretim kapasitesi 2019 yılında %24.9 iken bu rakam 2020 yılında %26.5 oldu diye kaydetti. Abbaszade, İran petrokimya ürünlerinin %70'inin ihraç edildiğini belirterek, İran'ın dünya petrokimya ticaretindeki payı 2019 yılında %5.3 iken bu rakam geçen sene %5.9 olduğunu kaydetti. Yaptırımlardan dolayı bazı projelerin açılışının ertelendiğini ifade eden Abbaszade, gelecek aylarda yapılacak açılışlarla İran'ın petrokimya ürünleri üretim kapasitesinin 100 milyon tona ulaşacağını söyledi. Abbaszade, gelecek 4 sene zarfında petrokimya ürünleri üretim kapasitesinin 136 milyon tona ulaşacağını ve gelirlerinde 37 milyar dolar olacağını sözlerine ekledi.
İtilaf gazetesinde Irak ordusu ortak operasyon komutanlığının Amerikalı terörist askerlerin Irak topraklarını terk etmeye başladığını duyurması, İslam İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in koronaya rağmen yeni eğitim yılında okulların açılması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını açıklaması gibi haberleri yer verirken, Cevan gazetesinde Amerikan eski başkanı Trump'ın İran'ın Aynolesed üssüne füzeli saldırısına sansür uygulamasının açığa çıkmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Eski Amerika Başkanı Donald Trump yönetiminde Pentagon sözcülüğünü yapan Ali Saferah, Beyaz Saray'ın Pentagon'dan İran'ın Anul Esed'e füze saldırısının meydana getirdiği hasarı önemsiz göstermesini istediğini ifşa etti. Amerikalı eski yetkili, Beyaz Saray Pentagon'dan özellikle İran'ın Anul Esed üssüne füze saldırısının Amerikalı askerlerde sebebiyet verdiği beyin sarsıntılarını önemsiz göstermesini istediğini ve hatta bunu açıklamayı ertelemesini talep ettiğini belirtti. Eski sözcü Ferah, Beyaz Saray'ın İran saldırısının hiçbir hasara yol açmadığını ve Amerikalı askerlerde aşırı baş ağrısı ciddi olmadığını iddia etmekle kamuoyu baskısından kurtulmak istediğini vurguladı. Oysa daha sonraları söz konusu füze saldırısında en az 100 Amerikalı askerin şiddetli beyin sarsıntısı geçirdiğini ortaya çıkarttı.
Hemşeri gazetesinde Irak İslami Direniş Hareketi Nüceba Sözcüsü Nasr el-Şimri'nin Türkiye'nin Irak topraklarında askeri operasyonlarına karşı tepkisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak İslami Direniş Hareketi Nüceba Sözcüsü Nasr el-Şimri, Bağdat yönetiminin Türkiye'nin Irak kuzeyine düzenlediği saldırılara karşı sessizliğinin tehlikeli olduğunu vurguladı. Fırat News'un bildirdiğine göre Irak İslami Direniş Hareketi Nüceba Sözcüsü Nasr el-Şimri, Türkiye'nin Irak kuzeyine düzenlediği saldırıları kınarken, Türkiye'li askerlerin sadece Ağustos ayında Iraklı 26 asker ve sivilin ölümüne neden olduğunu vurguladı. El-Şimri, Türkiye'nin Irak topraklarına yönelik tecavüzlerinin Bağdat'ın tehlikeli sessizliği sayesinde devam ettiğini belirtti. Bilindiği gibi Türkiye ordusu Mayıs 2019'dan itibaren PKK ile mücadele gerekçesiyle Irak'ın kuzeyine askeri operasyonlar düzenlemektedir.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haftanın bakışı.
Muhterem dinleyiciler, İran'ın en önemli gelişmelerine irdelediğimiz Haftanın Bakışı isimli haftalık bültenimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi İran'ın geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimize geçen hafta İran'la ilgili önemli gelişmelerin ana başlıkları ile açıyoruz.
Afganistan'ın 6 komşu ülkesinin bir araya gelmesi,
Rafael Grossi'nin İran'la ilgili raporunu yayınlaması ve gelen tepkiler,
Tahterevan Çin'in nükleer deneylerin yapılmasının yasaklanması günü dolayısıyla yaptığı konuşma.
Ve İran İslam Cumhuriyeti ordusu deniz kuvvetlerinin 75. filosunun uluslararası görevinin tamamlanması.
Geçen hafta İran'ın bazı önemli gelişmeleriydi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Afganistan'ın 6 komşu ülkesi Dışişleri Bakanlıklarının ortak bildirisini yayımlayarak Afgan halkının kendi geleceğini belirlemesi gerekti ve her türlü barış ve uzlaşma planının onların ülkelerine uyması gerektiğini bildirdi. Söz konusu bildiride İran İslam Cumhuriyeti, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Çin Dışişleri Bakanları arasındaki salon görüşmelerin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği vurgulandı.
Şüphesiz Afganistan komşu ülkeleri toplantısında elde edilen sonuçlar, özellikle bu ülkede özgür ve kapsayıcı bir yönetim yapısının oluşması gerektiği gayet önemli ve değerlidir. Ve aslında Afganistan halkının isteği de bu konu üzerinde odaklanmış bulunuyor. Afganistan komşu ülkelerinin Dışişleri Bakanları oturumunda iki mesele dikkat çekicidir. İlkin, Afganistan halkının kaderinin kendileri tarafından belirlenmesi ve bu ülkede barış ve huzurun sağlanması gibi isteklerin gündeme gelmesi ve Taliban tarafından bunların yürürlüğe geçmesi yönündeki beklentiler.
Afganistan komşu ülkeleri başta tıbbi ve sağlık yardımları olmak üzere gereken yardımları Afganistan halkına ulaştıracakları ve bu ülkeye kesintisiz mal transferi için limanlarını açık tutacakları taahhüdünde bulundular. Bu taslaklar komşu hükümetlerin Afganistan'daki durumun tamamen farkında olduğunu ve krizin özellikle Afganistan'daki insani krizin tırmanmasını azaltmak için çalıştıklarını gösteriyor.
Bilindiği üzere son 20 yılda Afganistan, Amerika ve Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü NATO tarafından işgal edilmiştir. Bu süre içinde Afganistan ve bölgedeki siyasi çevreler her zaman bölgesel yardımları bu ülkenin içinde bulunduğu krize tek çözüm olarak gördüler. Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'ın ülkeye çeşitli yardımlarda bulunabilmesi için gerekli koşulları sağlaması gerekiyor. Kuşkusuz bu grup ve Taliban'ın ana destekçisi olan Pakistan'ın grubun Afganistan üzerindeki egemenliğinin tanınmasına yönelik çabaları, Afganistan'ın komşu ülkeleri tarafından bile bu ülkenin sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olamaz. Bu arada Pakistan'ın Afganistan'daki etkili ülkelerle gerginlik düzeyini azaltması ve yapıcı anlaşmaları boş gerilimlerin yerini tercih etmesi gerekiyor. Değerli dinleyiciler, konu hakkında Giresun Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Sayın Abbas Karaağaçlı'nın görüşlerini dinliyorsunuz.
Valla ben hiç Afganistan'da gelişen olaylar hiç olumlu bulmuyorum. Pakistan'ın burada müdahalelerini hiç de olumlu bulmuyorum. Doğruluğundan emin olmadığımız için çok fazla üzerinde durmuyoruz ama hala bir şey söyleniyor ki yani Taliban bile çok belki biraz daha ılımlı bir bakanlar kurulu ilan edecekmiş. Bütün kapsayıcı yani bütün etnik, dinsel ve mezhepsel grupların katılımıyla dışarıdan gelen bir misafir ki tabii ki besbelli Pakistan İstihbarat Örgütü Başkanı. O gelince her şey değişti ve peştun ağırlıklı Taliban ağırlıklı bir kabine oluştu. Bu nedenle ben asla Pakistan'ın bölgedeki girişimlerini hiçbir zaman yani yorumcu ya da yazar olduğumdan beri hiç olumlu karşılamadım. Bu nedenle de Pakistan'ın girişe değil. Ki Pakistan denince çok güzel bir laf var. Pakistan devletinin ordusu yok. Pakistan ordusunun bir devleti var. Onun da işte biliyoruz askeri ICI diye bir istihbarat örgütünün çok uzun zamandan beri ta Hindistan'dan ayrıldığından beri İngiltere'nin nasıl bir oyunuyla kurulduğunu, Pakistan'ın bölgedeki girişimlerini, Suudi Arabistan ve içi dışlı olmasını ben olumlu karşılamıyorum. Hatta son biliyorsunuz ki Penşir mukavemetinde diye direnişinde de kesindir ki Pakistan'ın en azından İHA'ları veya uçakları orada bombaladılar. Bu nedenle Pakistan içinde olduğu hiçbir şey Afganistan halkı için iyi değildir. Afgan halkı da bunu biliyor. Nitekim Afganistan'ın bütün şehirlerinde kahrolsun Pakistan sloganlarıyla yürüyüşler yapılıyor. Yok Özbekistan böyle olacak, Tacikistan böyle olacak. Bu bakımdan çok fazla da ben bunlara açıkçası prim verecek veya buna olumlu değerlendirecek değilim. Çin'e baktığımızda Çin çok enteresan bir dış politika izler. Çin'in illa her politikasını ile böyle yani bunu yapıyor da Çin halkı ile ilgili. Çin'in bir kere orada emin olun Çin'in yumuşak karnı nedir? Doğu Türkistan meselesidir. Biliyorsunuz Doğu Türkistan İslam Uyanış Örgütü de bir şekilde bu Selefi Vahabi terör örgütlerini içi dışlıdır. Bunların ben kamplarının çok önceden filmlerini yayınlandı Afganistan'da. Bunların orada şeyler var yani IŞİD en azından El-Kaide hakimiyetinde olan bölgelerde Çin'in doğrudan doğruya toprak bütünlüğünü hedef alan bir Selefi ordudan söz ediyoruz. Bu Hindistan, Çin için geçerli ama Çin tabii çok büyük bir devlet olduğu için belki de bunları terör etme için belki de elindeki paralarla en azından şu anda biliyor ki Taliban'a batıdan bir yüz vermeyecekler bu en azından görünürde. En azından paralarıyla Taliban devletini ya da Taliban'ın bir kısmını kendine şey yapmak istiyor. Yani bağlamak istiyor. Bunu böyle düşüneceğiz. Ama uzun vadede Çin hükümeti biliyor ki Taliban'ın hakim olduğu bir Afganistan Çin'in asla toprak bütünlüğüyle doğrudan şey değildir. Uyumlu değildir ve Çin için tehlikedir. Rusya'ya gelecek olursak Rusya'nın da böyle bir dış politikası vardır. Tabii sonra hep farklı farklı açıklamalar geliyor ama son zamanlarda mesela gelen Lavrov'dan galiba dün bir açıklama vardı. Kapsayıcı olmadığı için Afganistan hükümetinde oluşturan Taliban'ın bunlar şeye katılmayacaklarını söylediler törenlere yani bu tanıtım törenlerine bakanlar konumu görev başlamasına. Ama Rusya'da belli olmaz. Rusya'nın hareket dış politikada çok farklı farklı gelgitleri olabilir. Bunlar da tabii Rusya'nın dış politikasının gelecekte en azından şöyle bir şey var. Afganistan Rusya için de şöyle söz konusudur. Yani Amerikan üstü olmayan yakınında bir ülke düşünün. Bunu böyle düşünüyoruz ama öte yandan şöyle yani galiba Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda da iki ayrı kanat varmış veya Milli Savunma Bakanlığı'nda.
Sayın Abbas Karaağaçlı'ya görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana merkezli uluslararası kurum ve kuruluşlardaki temsilcisi Kazım Garibabade çarşamba akşamı televizyonda yaptığı konuşmada Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı direktörü Rafael Grossi'nin son raporuna tepkisinde İran'ın taahhütleri konusunda en net ülke olduğuna vurgu yaparken İran'ın mevcut nükleer faaliyetlerinde ve ajans ile yaptığı anlaşmalardaki taahhütlerine bağlı kalmakta hiçbir muğlaklık ve şüpheli durum yaşamadığını belirtti. Buna ilaveten İran'ın yaptığı tüm faaliyetlerin taahhütlerine uygun olduğunu, nükleer silahların yaygınlaşmasının yasaklanması NPT anlaşması çerçevesinde olduğunu ve koruma anlaşmalarına uyduğunu belirtti.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Rafael Grossi, Salı akşamı yayımladığı raporda ajansın İran'daki faaliyetlerinin ciddi şekilde zayıfladığını iddia etmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü, Grossi'nin hem de Berjam Nükleer Anlaşması'nın sırf Amerika'nın tek taraflı girişimi ve taahhütlerini ihlal etmesi sonucu tamamen bozulma eşiğine geldiği bir sırada böyle bir iddiada bulunması bir şekilde ajansın gerçekleri saptırmak istediği açık şekilde ortaya koymaktadır.
İran İslam Cumhuriyeti 23 Şubat 2021'de İran İslami Şura Meclisi'nde onaylanan yaptırımların kaldırılması ve İran milletinin çıkarlarından korunması yönündeki stratejik adım yasası çerçevesinde koruma düzeni dışındaki denetimleri ve ek protokolü yönünlü olarak uygulamaları durduruldu. İran'ın bu girişimi Berjam Nükleer Anlaşması'nın 26 ve 36. maddelerine uygun düşecek şekilde hem de karşı tarafların yasa dışı yaptırımları kaldırma yönündeki taahhütlerine yerine getirmemesine tepki olarak gerçekleştirildi.
Buna rağmen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın gerçekleri araştırma faaliyetlerinin kolaylaştırılması için 3 aylık bir anlaşma yaptı. Tahran bu 3 aylık geçici anlaşma çerçevesine esneklik gösterdi. Halbuki ajans pratikte siyasi yaklaşımlara göre hareket ederek bağımsızlığı, tarafsızlığı ve profesyonelliğini ihlal etti.
Bu süre içerisinde ise Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı direktörü Rafael Grossi yönettiği kurumun tarafsız davrandığını göstermeye çalışmıştır. Halbuki böyle bir iddia doğru olamaz. Grossi'nin yayınladığı rapordaki iddialarda bu doğrultuda Amerika'nın siyasetlerine uygun düşecek şekilde ileri sürülmüştür.
İran'ın Bercam çerçevesinde bir anlaşmaya varma amacı, karşılıklı yükümlülükler temelinde güven ve karşılıklı etkileşim çerçevesinde belirli bir süre boyunca gönüllü olarak ek protokol şeklinde kısıtlamaları kabul etmek olmuştur. Bu yüzden bu taahhütleri kabul etmek tek taraflı hareketin sonsuza kadar devam edeceği anlamına gelmez. İran ile ajans arasındaki işbirliğinin temeli sadece koruma taahhütlerine dayanmaktadır.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tarafsızlık, bağımsızlık ve profesyonellik olmak üzere 3 ilkeye göre hareket etmesi İran için önemlidir. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı üye devletleri ajansın tüm sorumluluk ve görevlerinde şeffaf davranmasını beklemektedir. Doğal olarak İran İslam Cumhuriyeti nükleer konuda ve ilgili Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı düzenlemeleri ve anlaşmaları çerçevesinde meşru hak ve yükümlülüklerinin bilincindedir. Dolayısıyla İran bu konuda yasal süreçlerin dışında herhangi bir dayatma veya talebe kabul etmeyecektir.
Tahran Radyosu.
Geçen çarşamba 8 Eylül tarihinde uluslararası nükleer deneylerin yasaklanması gününe denk gelmişti. Bu bağlamda Genel Kurul Başkanı ve Birleşmiş Milletler Silahsızlandırma Yüksek Temsilcisi ve de üye ülkelerin temsilcilerin katılımı ile bir oturum düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler'deki temsilcisi Mecid Tahterevançi ise uluslararası nükleer deneylerin yasaklanması uluslararası gününde bu yöndeki anlaşmaların imzalanmasının 25. yıl dönümünde çevrenin korunması ve nükleer saldırılara kurban gidenler hususlarına vurgu yaparak Amerika'nın bu alandaki rolünü eleştirdi.
Amerika gerçekleştirilen toplam 2000 nükleer testten 1054'ünü gerçekleştirdi ve diğer nükleer ülkelere kıyasla en yüksek deney sayısına sahip oldu. Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının 6. maddesi tüm ülkelerin nükleer açıdan silahsızlandırılmasını gerektiriyor. Ancak bu yükümlülükler yerine getirilmemekte ve bu ihlallerin devamı gelmektedir.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, İsrail rejiminin nükleer silahlarına ve katliamlarına atıfta bulunarak uluslararası toplumu bu anlaşmaya kayıtsız şartsız bağlı kalmaya ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer tesisleri üzerindeki denetimini kabul etmeye çağırdı.
Nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasının zorunlu olarak yürürlüğe girmesine memnuniyetle karşılayan İran temsilcisi Tahterevançi, nükleer silahsızlanmanın uluslararası gündemin öncelikli konumda kalması, vurgu yaparak nükleer silahsızlanmanın ve bu silahların tamamen yok edilmesinin küresel güvenliğinde sağlamasında etkili rol oynayacağını belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti ordusunun 75. deniz filosunun görevi sona erdi. Filo geçen hafta İran sularına girdi. Bu görevde tamamen İran üretimi olan muhripler yani Sahand ve liman gemi Mekran, okyanuslarda ve denizlerde 45 bin kilometreden fazla yol kat etti ve Hint, Güney ve Kuzey Atlantik okyanusları tam bir başarı ile geride bıraktı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Amir Şehram İran'ı, donanmanın geçen hafta elde ettiği başarıları açıklayarak yaptırımlar karşısında su üstü, su altı ve hava olmak üzere 3 alanda stratejik ekipman edindik. Yakın zamanda da tamamen İran ürünlü motorlarını tanıtılmasını umut ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı şunları sözlerine ekledi. Yaptırımlar ve tehditler İranlılara karşı asla caydırıcı değildir. İran halkı her zaman yetki ve yeteneklerine güvenerek engelleri aşmıştır.
Değerli dinleyiciler, Haftanın Bakışı isimli haftalık sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizlere parstoday.com'dan takip edebileceğiniz görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Programımıza geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Karabağ bölgesinde İran katılımıyla yeniden yapılanma sürecinin hızlandırılması.
Ermenistan'da daimi İran ürünleri fuarının işe başlaması.
Ermenistan'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak tatbikatlarına tepki göstermesi
ve Orta Asya Dışişleri Bakanlığı'nın ortak bildirisi
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi.
Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri Ermenistan'dan geri alınan toprakların yeniden inşasına başlamayı planlıyor. İkinci Dağlı Karabağ Savaşı'ndan ve Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında barış anlaşmasının imzalanmasından yaklaşık 10 ay sonra Azerbaycan Cumhuriyeti şehirlerinin yeniden inşası sürecini hızlandırdı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu konuda şunları söyledi. Ülkede yeni bir devir başladı. Ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin toplam topraklarının %16'sına sahip olan kurtarılmış bölgelerde alt yapı projeleri hayata geçirilmeye başlandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı'na göre Azerbaycan Cumhuriyeti'nin şehirlerinin yeniden inşası başta İran olmak üzere dost ve komşu ülkelerin katılımıyla gerçekleştirilecektir.
İran ürünlerinin yüksek kalitesinin ve İranlı malların rekabetçi fiyatlarının Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti ve Müslüman halkı tarafından her zaman dikkate alındığı belirtilebilir. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin geri kazanılan topraklarının İran şirketleri tarafından yeniden imar edilmesi büyük önem taşıyor. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti ortak bir su sınırına sahip olmanın yanı sıra 750 kilometrelik bir kara sınırına da sahiptir.
Bu durum iki ülke yetkililerinin ortak değerlere dayalı dostluk ilişkileri geliştirmeleri için iyi bir mükemmel fırsat sağlayacaktır. Daha önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı ülkenin İran ile ortak sınırını ziyareti sırasında iki komşu ve Müslüman ülke arasındaki sınırı dostluk sınırı ilan etmişti. Bu açıklamalar ve şimdiki vurgulamalar Tahran ve Bakü'nün ikili işbirliğine yönelik ortak ilgi ve arzusunu göstermektedir.
Tahran ve Erivan yetkililerinin ticari ve ekonomik işbirliğini genişletme çabalarının ardından endüstriyel, tarımsal ve tüketici ürünleri de dahil olmak üzere İran ürünlerinin Erivan'da kalıcı bir fuarda sunulmasına karar verildi. Bu bağlamda Erivan'da İran Ticaret Evi adı verilen bir ticaret merkezinde İran mallarının tedarik edilmesi teklifi Ermeni vatandaşları tarafından memnuniyetle karşılandı.
Bu hususta Ermenistan'daki İran Ticaret Evi Merkezi'nin yöneticisi ve satış uzmanı Mahitar Hayrapetyan şunları söyledi. İran Ticaret Evi İran'da üretilen kaliteli ürünleri Ermeni tüketicilere tanıtan İran ürünlerinin kalıcı bir sergisidir. Hayrapetyan'a göre başlangıçta otomobil yedek parçaları, inşaat malzemeleri, kapı ve pencere metal üretim parçaları da dahil olmak üzere İran ürünleri bu merkezde sergilenecektir.
İran Ticaret Evi Merkezi Ermenistan'da önemli bir başarı elde ettikten sonra İran ürünlerini bu ülke üzerinden Rusya'da dahil olmak üzere Avrasya'daki 400 milyonluk büyük pazara ihraç etmeye çalışıyor. İran mallarının sanayileşmiş ülkeler tarafından üretilen mallarla kıyaslama açısından ucuz, kaliteli ve rekabetçi olması Ermenistan'ın İran mallarını Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkeleri pazarlarında tedarik etmesini ve satmasını mümkün kılmıştır.
Bu bağlamda Ermenistan Başbakanı demiryolu ve transit hatların arttırılması yoluyla İran ve Rusya gibi komşu ülkelerle ilişkilerin genişletilmesini Erivan dış politikasının önceliği olarak ilan etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan şunları söyledi. Kuzey-Güney planının tamamlanması İran ve Gürcistan ile ilişkileri genişletmek ve Ermenistan'ın bölgesel ilişkilerinin sürdürülmesinde önemli bir rol oynayacaktır.
Tahran Radyosu.
Yayınlanan haberler Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin ortak askeri tatbikatlarını Güney Kafkasya bölgesinden Hazar Denizi'ne yaymak istediklerini gösteriyor. Daha önce Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye askeri makamlarını ardı ardına düzenledikleri ortak tatbikatlarla Ermenistan'ı 10 maddelik barış anlaşmasını kabul etmeye zorlamak istedikleri düşünülüyordu. Nitekim Ermenistan yetkilileri de Rusya arabuluculuğu ile imzalanan Karabağ Barış Anlaşması hususunda ciddi kaygılara sahipti. Diğer yandan Ermeni hükümet makamları Ermenistan sınırları çerçevesinde tatbikatların düzenlenmesini Azerbaycan Cumhuriyeti'nin tekrar savaş başlatmak bahanesi ve silahlanma yarışmasının körüklenmesinin tetiklenmesi olarak görüyordu. Bu yüzden Ermeni yetkililer her daim ortak tatbikatların düzenlenmesi hususunda kaygılarını dile getirmeye başlamıştı.
Şimdi de silahlanma yarışmasının körüklendiğine dair haberler gelmektedir. Bu bağlamda Erivan hükümeti Ermenistan'da ilk İHA yapımı araştırma merkezinin açılışını duyurdu. Bu hususta Karen Vardanyan, Eğitim Vakfı Müdürü Soren Vardanyan, Vanadzor kenti yakınlarında faaliyetlerine başlayan silahlanma laboratuvarının uçuş bandı ve atölyelere sahip olduğunu belirtti.
Tüm bu gelişmelere rağmen Ermenistan makamlarının Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'nin bölgedeki ortak tatbikatlarından duyduğu rahatsızlıklara rağmen Bakü ve Ankara yetkilileri hala bu alanda aktif varlık göstermeye çalışıyorlar. Bölge ülkelerinin siyasi çevreleri ve siyasetçilerinin tereddütlerine rağmen son dönemde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye ile ortak tatbikatlarının Bakü'nün Ankara'dan yeni silahlar almasıyla alakalı olduğu ortaya çıktı. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Türkiye'den aldığı silahların denenmesinin en iyi yolu da ortak tatbikatlarda denenmeleriyle mümkün olacaktı. Buna rağmen Bakü ve Ankara yetkilileri son dönemde ortak tatbikatlarını Güney Kafkasya'dan Hazar Denizi'ne yaymak için büyük çaba göstermişlerdir. Halbuki Hazar Denizi kıyı ülkelerinin liderleri oturumlarında bu bölgede yabancı ve bölge dışı ülkelerin herhangi bir bahaneyle bulunmasına karşı çıkılmıştır.
Bu bağlamda Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı 7 Eylül günü Azerbaycan Cumhuriyeti Özel Deniz Kuvvetleri ile Türkiye Deniz Kuvvetleri'nin Hazar Denizi'nde ortak tatbikatlar düzenleyeceğini ve bu tatbikatların devam edeceğini duyurdu. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiriye göre bu ortak tatbikatların devamında Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Özel Deniz Kuvvetleri farazi düşmanların terör ve sabotaj eylemlerine karşı taarruz operasyonları gerçekleştireceklerdir. Bu ortak tatbikatlarda ayrıca botlar yardımıyla farazi düşmanların mevzilerinin yok edilmesi de plan dahilinde olduğu belirtildi. Bu bildiride bu tatbikatların süresine, katılımcıların sayısına ve kullanılan askeri teçhizatlara değinilmedi.
Orta Asya Cumhuriyetleri liderleri ve bağımsız devletler topluluğu üye ülkeleri hala bölge ülkeleri düzeyinde tekfirci terörist hareketlerin faaliyetlerinden dolayı kaygı duymaktadırlar. Son birkaç günde Orta Asya liderleri, bölge hükümetleri ve batılı hükümetlerin makamları ile istişarelerinin yanı sıra defalarca Afganistan'daki mevcut durumdan memnun olmadıklarını ve kaygı duyduklarını dile getirmişlerdir.
Bu hususta Orta Asya Cumhuriyetleri makamları ve bağımsız devletler topluluğu son günlerde Amerika'yı Afganistan'daki mevcut durumdan sorumlu tutmuş ve Afganistan'daki güvensizliği ve Orta Asya Cumhuriyetlerine yaymakla suçlamışlardır. Rusya hükümeti makamları da birkaç kez resmi olarak doğrudan Amerika'nın Afganistan'daki siyasetlerini kaosa dayalı olduğunu belirterek Amerika liderliğindeki batılı hükümetlerin Afganistan'dan istikrarsızlığı Orta Asya'ya yaymak için belli başlı girişimlerde bulunduğunu vurgulamışlardır.
Amerika hükümeti resmi yollar üzerinden son 20 yılda batılı ülkeler ile işbirliği yapmış olan Afgan uyruklarını Orta Asya ülkelerine aktarmaya çalışarak Rusya, İran ve Çin ayrıca Orta Asya ülkelerine yönelik bu tezgahını kurmaya çalışmıştır. Ancak bölgedeki liderlerin zekası ve akıllı davranması sonucu Amerika'nın bu yöndeki komploları şimdiye dek suya düşmüştür.
Gerçekte Bağımsız Devletler Örgütü üst düzey makamları ve Orta Asya liderleri bölgede iki olayın gerçekleşmesinden dolayı derin kaygı duymaktadırlar. İlk olarak tehlikeli oluşumların büyümesi ve faaliyetlerin artması ve bu grupların Taliban ile karşılaşması ve sonuçta Amerika tarafından Afganistan'a taşınan teröristlerin Afganistan'ı ele geçirip bölgeye tehdit haline gelmesi. İkinci olarak da bu terörizmin Orta Asya'ya yayılmasıdır. Orta Asya Cumhuriyetleri radikal ve aşırılık yanlısı grupların gelişmesi için büyük bir potansiyele sahiptir. Çünkü bu bölgede yoksulluk, hayat zorluluğu ve en önemlisi de İslam dini hakkındaki eksik farkındalık bunun için çok uygun bir zemin hazırlamıştır.
Son haftalarda ise Orta Asya ülkelerinin terör mensuplarının faaliyetlerinin artıldığına dair haberler yayınlanmıştır. İşte tüm bu gelişmeler ve gerçeklerin tek tek ortaya çıkması, Amerikan askerlerinin ve ortaklarının Afganistan'dan birdenbire çekilmesinin istikrarsızlık ve güvensizliği Orta Asya bölgesine yayma çerçevesinde olduğunu ve Amerika'nın bölgedeki çıkarlarına hizmet etme doğrultusunda olduğunu gözler önüne seriyor.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden ziyaret edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.